Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup, Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya, İç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Pavlus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Pavlus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Pavlus'un kafasından, Galatyalılara ise Pavlus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, İncil'den yine Galatyalılara mektup 5. bölüm 5. ayetten 16. ayetler arasına bakacağız. Tanrı'nın yaşamamızı istediği yaşam imanla yaşamdır. Kayrayla kurtulduk, kayrayla yaşamamız gerekir. Pavlos, Galatyalılar 5. bölüm 5. ayette şöyle diyor: ama biz aklanmanın verdiği umudun gerçekleşmesini ruha dayanarak imanla bekliyoruz. Aklanma umudu mektubun bütünündeki tek peygamberliktir. Bu çok ilgi çekicidir çünkü Pavlos'un mektuplarının hepsi kilisenin göğe alınması ya da Mesih'in egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelişi hakkında bir şeyler söylerler. Ama burada Galatyalılar da sadece aklanma umudunu imanla bekliyoruz der. Ve aklanma umudu Rab İsa Mesih'tir. Tek umut kutlu umuttur ve Mesih bizler için doğruluk yapılmıştır. Daha önce de belirttiğim gibi Galatyalılara mektup Martin Luther ve diğer reform öncüler için çok önemliydi. Peygamberlik üzerinde çok az zaman harcamalarının nedenlerinden birinin bu olduğundan eminim. Bütün peygamberlik ekolleri bin yıllık dönem öncesiciler, bin yıllık döneme inanmayanlar ve bin yıllık dönem sonrasıcılar bu peygamberlik konusunda Martin Luther ve diğer reform öncülerinden aktarma yapmışlardır. Ancak 20. yüzyıla kadar ilk kiliseden beri peygamberlik konusu fazla geliştirilmemiştir. 20. yüzyılda peygamberlik konusunda büyük bir gelişme olmuştur. Yüksek kutsal kitap okulları büyük bir olasılıkla bu hareketin başlangıcıydılar. Sonra bin yıl öncesi inancını vurgulayan 2-3 yüksek ilahiyat fakültesi diğerlerini peygamberlik üzerinde çalışmaya zorlamış oldular. Aslında bin yıllık döneme inanmayanlar peygamberlikleri etüt etmeye zorlanan bir grup bin yıllık dönem sonrasıcılardı ve ortaya bin yıllık dönemin olmadığı teorisini attılar. Tabii ki haberciler sonrası dönemdeki atalardan aktarmalar yapmakta çok iyiydiler. Agustin'e şöyle şöyle dedi derler ve Agustin'e bunları söylemiştir. Burada bir krallık kurmaya çalışıyordu, yani kilise krallığı getirecekti. Bu bin yıllık dönem sonrasıcılığa götürdü ki bu tabii ki yanlış bir inançtır. Ben Agustin'e peygamberlik etüdünün gelişmemiş olduğu bir dönemde yaşadığı için bunun için kendisini eleştirmemek gerektiğini düşünüyorum. O sırada Mesih'in kişiliği vurgulanan bir konuydu. Mesih'in kişiliği. Daha sonra da kurtuluş vurgulanmıştı. Pavlos, Galatyalılara mektuptaki vurgusu müjde ve iman yaşamın olduğundan peygamberlik hakkında bu kadar kısa bir şey söylemesi anlaşılır bir şeydir. Kutsal kitabın herhangi bir kitabının neye öncelik verdiğine ve her dönemde var olan önceliklere dikkat etmek önemlidir. Bunu yapmamak yanlış yoruma ve yanlış anlamaya yol açar. Peygamberlik konusunda kilise atalarının sözlerini aktarmak da böyledir. Ne de olsa peygamberlik konusunda yetki sahibi olan kişiler Pavlos, Petrus, Yakup, Matta, Markos ve Luka'dır. Onların peygamberlik konusunda neler yazmış olduklarına dikkat etmeliyiz. Ama Pavlos, Galatyalılara sadece ama biz aklanmanın verdiği umudun gerçekleşmesini ruha dayanarak imanla bekliyoruz der. Pavlos'un burada bunu söyleme nedeninin inanlıların bu hayatta hiçbir zaman kusursuzluğa erişmeyecekleridir. Ve günümüzde bildiğim en büyük kusurluluk kusursuzluğa eriştiğini düşünmektir. Kusursuz olduklarını düşünen insanlar hepimiz gibi kusurlu insanlardır ama bunu bilmezler. 6. ayet. Mesih İsa'da ne sünnetliliğin ne de sünnetsizliğin yararı vardır. Yararlı olan sevgiyle etkisini gösteren imandır. Sevgiyle etkisini gösteren iman. Hiçbir yasal baskı bir Hristiyan hayatını oluşturamaz. Formül basittir. Sevgiyle etkisini gösteren iman. Galatyalılarda ilerlerken Pavlos bizlere işleyiş biçimini verecektir ama bunun basit bir formül olduğunu hatırlayalım. Sevgiyle etkisini gösteren iman. Hristiyan yaşamını yaşamanın yolu budur dostum. İman sevgiyle etkin olacaktır. Sevgi kutsal ruhun ürünü olacaktır. İyi koşuyordunuz diyor Pavlos 7. ayette. Sizi gerçeğe uymaktan kim alıkoydu? Pavlos Galatyalılara sitem ediyor. Onları yumuşak bir şekilde azarlıyor. Kendilerini Yahudileştirmeye gelenler gelene kadar yollarını harika bir şekilde devam ediyorlardı. Gerçek tabii ki müjde ve Rab İsa Mesih'in ta kendisidir. Buna kanmanız sizi çağıranın isteği değildir diyor Pavlos Galatyalılar 5:8'de. Mesih'ten değil başka bir kaynaktan gelmişti bu tür öğretiler. Günümüzde de olduğu gibi. Azıcık maya diyor Pavlos 9. ayette bütün hamuru kabartır. Azıcık maya. Kutsal kitapta hem eski hem de yeni antlaşmada maya her zaman bir kötülük ilkesi olarak kullanılır. Matta 13. bölüm 33. ayette kadın 3 ölçü unun içine maya koyduğunda maya müjde değildir. Günümüzde geçerli para olarak aktarılan türdeki müjde olabilir ama yine de kötüdür. Hatta Paulus bunun müjde olmadığını söylüyor. Rab ise habercilerini Ferisilerin mayası hakkında uyarmıştır madde 16.6'da. Bence günümüzde bizler yasacılık mayası konusunda uyarılmalıyız. Bu korkunç bir şeydir. Yasacılık, Mesih 2000 yıl önce çarmıhta sizin için öldüğünde bize tam kurtuluşu vermediğini, geri kalanını almak için bir vaftiz töreninden geçmenizi ya da kutsal ruhtan daha başka bir şey istememiz gerektiğini söylerler. Dostum, bu tümden yanlıştır. Bu yanlış öğretidir. Ben Mesih'i kabul ettiğimde her şeyi aldım. Bunun tersi kutsal kitabın öğretisine ters düşer. Kurtulduktan sonra ruhsal deneyimlerim olabilir ama bunlar kurtuluşuma bir şey eklemezler. Ben Mesih'i kabul ettiğim zaman her şeyi aldım. Sen İsa Mesih'e iman ettiğin zaman her şeyi aldın dostum. Kurtuluşumuzu gerçekleştiren Mesih'tir. Rab ise kadının mayayı alıp müjdeyi simgeleyen 3 ölçek un içine sakladığını söyler. Yani maya müjdenin içine gizlenmiştir ve bu da onu doğal insan için lezzetli yapar. Doğal insan için. Lise dönemlerine kadar Anadolu'da yaşadım. Annem çok güzel erişte yapardı. Bayılırdım onlara. Erişte hamur halindeyken hamurun kabardığını fark ederdim. Belirli bir yüksekliğe erişmesi için annem hamuru bekletirdi çünkü içinde maya vardı. Herhalde bundan olacak ki bugün de en sevdiğim yiyecek makarnadır. Günümüzde müjdeyi daha lezzetli yapmak için içine bol miktarda maya konulmaktadır. Doğal insan mayalı ekmeğe benzer. Tadı güzeldir. Ancak bizler bunu yapmamak için uyarılmış durumdayız değerli dostum. Doğal insan mayalı ekmeği sever. Tadı güzeldir ancak bizler bunu yapmamak için uyarılıyoruz. Başka türlü düşünemeyeceğinize ilişkin Rab'de size güvenim var. Ama aklınızı karıştıran kim olursa olsun cezasını çekecektir diyor Paulus Galatyalılar 5. bölüm 10. ayette. Paulus Galatyalıların nihai olarak kendilerini Yahudileştirmeye çalışanların öğretisini reddedeceklerine inanıyordu. Ayağınız yeniden yere bastığında, başınız bulutlardan çıktığında, size bildirilmiş olan müjdeye döneceğinize ve Yahudilerin öğretisinin davetsiz olarak sokulmaya çalıştığını, maya olduğunu göreceğinize güvenim var demektedir. Çünkü bunlar yanlıştır diyor Paulus. Bana gelince kardeşler diyor, eğer hala sünneti savunuyor olsaydım, bugüne kadar baskı görür müydüm? Öyle olsaydı çarmıh engeli ortadan kalkardı. Galatyalılar 5 ayet 11. Bu ayete dikkat etmeniz önemlidir. Paulus eğer hala sünneti savunuyorsam neden zulüm görüyorum diye soruyor. Müjdeye bir şey eklemek onu kabul edilir yapar. Müjde kendi başına doğal insan için kabul edilebilir değildir. Müjdenin bildirilmesi bazı insanları karşı koymaya iter. Paulus ben müjdeye başka bir şey ekliyorsam neden zulüm görüyorum diye soruyor. Öyle olsaydı çarmıh engeli ortadan kalkardı. Aslında Mesih'in çarmıhı insanın kendisi hakkında gurur duyduğu her şeye bir engeldir. Onun ahlak anlayışına bir engeldir. Çünkü ona yaptığı işlerin onu aklayamayacağını söyler. Felsefesine bir engeldir çünkü mantığa değil imana hitap eder. İnsanın kültürüne bir engeldir çünkü gerçekleri bebeklere bildirilir. Onun sınıf sistemine bir engeldir çünkü Tanrı fakir ve alçak gönüllü olanları seçer. Onun iradesine bir engeldir çünkü kayıtsız şartsız teslimiyeti gerektirir. Onun gururuna bir engeldir çünkü insan yüreğinin günahla dolduğunu gösterir. Ve kendisine bir engeldir çünkü ona yeniden doğması gerektiğini söyler. Aynı nedenden ötürü yeniden doğmayı bildiren çok vaizin cemaatleriyle başı derde girer. Evet, yanlış duymadınız. Yeniden doğmayı bildiren birçok vaizin topluluklarında başı derde girer. Bazı kilise üyeleri yeniden doğmayı istemezler. Oldukları gibi olmalarını yeterince iyi olduğunu düşünürler. Bu onlar için bir hakarettir. Çarmı bir engeldir ama onu büyütmeye çalışmamalıyız. Yüksek ilahiyattaki profesörlerimden biri çok bilgece bir şey söyledi. Beyler, çarmıhın engeli olduğundan ötürü müjdeyi yumuşatmayın. Onu değiştirmeyin. Bunu görmeniz gerek ama engeli daha da büyütmeyin. Bazen müjdeyi bildirme biçimimizde saldırgan bir hal alırız. Rab bunu yaptığımızdan ötürü bizi bağışlasın. Benim topluluğumdan biri bir aileyi çok rahatsız etti ve onların kiliseyi terk etmelerine neden oldu. Ona, bana bak, senin ve benim işimiz insanları rahatsız etmek değil. Eğer onları rahatsız edecek bir şey olacaksa bu benim vaaz ettiğim müjde olsun ama ne sen ne de ben müjdeyiz dedim. Eğer kişileri rahatsız edecekse bu Tanrı'nın sözü olsun. Aklınızı çelenler keşke kendilerini hadım etseler diyor Pavlus Galatyalılar 5:12'de. Sizi kandıranlar, aklınızı çelenler keşke kendilerini hadım etseler. Sizi Yahudileştirmeye çalışanlar keşke aranızdan çıkarılabilseler. Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Galatyalılar 5:13. İman yaşamını yaşamaya çalışmanın 3 yolu vardır değerli dinleyicilerimiz. Bunların ikisi işe yaramaz. Bir tanesi Pavlus'un hakkında konuşmakta olduğu bir yasacılık hayatıdır. Diğeri Pavlus'un Romalılar 6'da ele aldığı serbest bir hayattır. Kayrayla Tanrı'nın lütfuyla kurtulduktan sonra günah içinde yaşayabilir miyiz? Pavlus'un yanıtı kesinlikle hayırdır. Yeniden doğup kurtulduktan sonra günah içerisinde yaşayamayız. Günah içerisinde yaşayıp Hristiyan olamazsınız. Günaha düşebilirsiniz, bu ayrı bir konu. Ama onun içinden çıkacaksınızdır. Kaybolan oğul domuz ahırına girebilir ama oraya yerleşip orada yaşamayacaktır. Domuz ahırı mektuplarının gönderileceği yer olmayacaktır. Oradan ayrılacaktır. Hristiyan yaşamı, yani Mesih inancı yaşamı ne yasacılık ne de ahlaksız bir hayattır. Hristiyan yaşamını yaşamanın üçüncü yöntemi özgürlük hayatıdır ve bu bölümün geri kalan kısmı bizlere özgürlük hayatının yaşamının nasıl olduğunu gösterecektir. Yasacılık yaşamı sadece 10 emiri içermekle kalmaz. Aynı zamanda günümüzde kutsal kitaba inananların izlediği bir dizi kuralı da içerir. Size nereye gidemeyeceğinizi, ne yapamayacağınızı söylerler. Harika bir bayan öğretmeni hatırlıyorum. Çok iyi kutsal kitap bilgisine sahipti ve çok iyi öğretiyordu. Bir gün bir inanlı yanıma gelip, onun gerçekten Hristiyan olduğunu düşünüyor musunuz diye sordu. Makyaj yapıyor, dedi. Makyajın bir insanın Hristiyan olup olmadığının bir testi olduğunu kim söyledi? Bu değerli öğretmenin özgürlük altında yaşadığını söyledim. Belki biraz fazla makyaj yapıyordu ama onun yaşında olan biri belki biraz daha fazla sürmesi gerekiyordu. Doğrusunu isterseniz makyajın ona fazla bir faydası olduğunu düşünmüyordum. Ama Mesih de özgürlüğe sahiptir. Et yiyip yememeniz sizi Tanrı'ya beğendirmez. Makyaj yapıp yapmamanız sizi Tanrı'ya beğendirmez. Pavlos her bir buyruğu yerine getirip hala Hristiyan yaşamını yaşamıyor olabileceğinizi söylüyor. Sadece 10 emiri yerine getirmekle kalmayıp başkalarının sizin onlara göre yaşamanızı istedikleri her buyruğu da yerine getirebilir ve yine de Hristiyan hayatını yaşamıyor olabilirsiniz. Ayrıca istediklerini yapıp Hristiyan hayatının yaşıyor olabileceklerini düşünen ahlak kurallarına karşı gelen kimseler vardır. Bu insanlar da yasacılar kadar aşırıdırlar. Hristiyan hayatı bunların ikisi de değil dostum. Mesih'te özgürlüktür. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Kayra müjdesi inanlı için ne yapar? Bizi yanlış yapmaktan özgür kılan ve doğru olanı yapmamıza izin veren yasa değil, kayradır, lütuftur, iyiliktir. Kayra bizleri günah işlemek için özgür kılmaz. Bizi günahtan özgür kılar. Evet, Kayra bizleri günah işlemek için özgür kılmaz, bizi günahtan özgür kılar. Gördüğünüz gibi inanlı Tanrı'yı hoşnut etmeyi arzulamalıdır. Bir köle gibi değil, bir oğul olduğu ve babasını hoşnut etmeyi istediği için yapmalıdır. Tanrı'nın isteğini bir düşmanmış gibi değil, ona karşı gelmekten korktuğu için değil, Tanrı onun dostu olduğu için, istediği için yapar. Onu seven Tanrı'dır. Tanrı'ya yasa gibi dışarıdan bir baskı olduğu için değil, içindeki büyük bir ilkeden, içindeki Mesih'in yaşamından ötürü hizmet eder. Biz Tanrı'ya onu sevdiğimiz için hizmet ederiz. Rab ise habercilerine, "Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz," demişti. Sık sık habercilerden biri, "Seni sevmiyorum," deseydi Rabbimizin, "O zaman buyruklarımı unut," deyip demeyeceğini merak etmişimdir. İtaatin bütün temeli onunla bir sevgi ilişkisidir dostum. Evet, itaatin bütün temeli onunla, Rab'le bir sevgi ilişkisidir. Yasa bizleri hiçbir zaman o yere götüremezdi. Zaten daha başından beri olumsuzdu. Olumsuz bir iyilik oluşturuyordu ki günümüzde birçok insanın iyiliği bu türdendir. Ah, keşke birçok inanlının bu gerçeği anlamasını sağlayabilsem. Olumsuz iyiliğiniz yasacı bir iyiliktir dostum. Ben şunu yapmam, bunu yapmam diyebilirsiniz. Peki ama ne yapıyorsunuz? Dostum, bütün yasal sistemler sadece olumsuz iyilik oluştururlar. Kişinin Tanrı'yı sırf onu hoşnut etme sevgisinden ötürü, onun için bir şeyler yaptığı olumlu iyilik düzeyine hiçbir zaman yükselmezler. Tanrı kendisine bu şekilde hizmet etmemizi ister. Paulus şimdi bunu basit bir bildiriye indirgeyecek, sonra da anlamını açacak. 14. ayet. Bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir diyor Paulus. Komşunu kendin gibi seveceksin. Burada yasa en alçak ortak paydasını indirgenmiştir. Bu yasaya göre yaşadıklarını düşünenlerin asit testidir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Tek sözcük sevgidir. Ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız dikkat edin birbirinizi yok etmeyesiniz. Galatyalılar 5 ayet 15. Her zaman bu metin üzerinde bir vaaz vermeyi istemişimdir. Ve böyle bir vaaz verseydim adını Hristiyan yamyamlar koyardım. Günümüzde birçok kilisede Hristiyanların birbirlerini ısırıp yediklerini ve yok ettiklerini biliyor muydunuz? Ve ısırıkları kuduz bir köpeğinki gibidir. Yarayı iyileştirmek için alabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Bütün yapabileceğiniz acı çekmektir. Günümüzde etrafta birçok kuduz köpek dolaşıyor. Sizi ısırıp yok edecekler. Ne yazık ki günümüzde dünya kilisenin yanından geçip gitmiştir. Ve böyle olduğundan ötürü üzülüyorum. Çünkü kiliselerimizde birçok iyi insan var. Birçok değerli insanlar vardır. Rab'be bağlı olan insanlar vardır. Rab için hizmet eden insanlar vardır. Ve çok iyi kutsal kitap öğretmenleri, vaizleri vardır. Onlar için Tanrı'ya şükrediyorum ama bazı Hristiyanların yaşamları dünyayı bazı kiliselerden uzak tutuyor. Hristiyan dünyasına bakıyoruz. Ve biliyor musunuz? Bu Hristiyan dünyası Hristiyanlığı yaşamıyorlar. İşte bunlar Hristiyanlığın yüz karasıdır. Gerçek anlamda Hristiyanlığın. Bunlar Mesih'e, Tanrı'nın sözüne leke getiriyorlar. Evet, bazı Hristiyanların yaşamları dünyayı bazı kiliselerden uzak tutuyor. Ben şahsen buna örnekler biliyorum. Hristiyanların birbirleri için hiç sevgileri olmadığı, birbirlerini ısırıp yok ettikleri kiliseler biliyorum dostum. Bu gerçekten korkunç bir şeydir. İmanla kurtulup ruhta yürümek ruhun ürününü oluşturur. Şimdi Pavlos, bedenin arzularına göre yaşamayı ruhta yürümekle kıyaslayacaktır. Bu bölümün tümü bunun nasıl işlerlik gösterdiğini gösterir. Bu önemli bölüme girerken özetleme yapıp onları sahip olduklarımızla bağlamak istiyorum. Bu bölümde konu ruh aracılığıyla kutsallaştırılmadır. Paulus bizlere Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın demiştir. Mesih bizleri neden özgür kıldı? Pavlus bu mektupta birkaç şeyden söz etmiştir. Bölüm 1-4'te bizlere Mesih'in bizleri şimdiki kötü çağdan özgür kıldığını söyler. Yani bizim şimdiki kötü çağa hizmet etmemiz gerekmemektedir. Sonra bölüm 2:20'de artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor der. Sizle ben Hristiyan hayatını yaşayamayız ama Mesih onu bizim içimizde yaşayabilir. Bu harikulade bir özgürlüktür, muazzam bir özgürlüktür. Bölüm 3:13'te bizlere yasanın lanetinden kurtarıldığımız söylenir. Bizler yasanın yargısı ve suçlu çıkartmasından kurtarıldık. Hatta yasanın ta kendisinden kurtarıldık. Ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Galatyalılar 4:4-5'te diyordu bunu. Pavlus şimdi bedenin isteklerine göre yaşamayı ruhta yürümekle kıyaslayacaktır. Buyruk şöyledir. Galatyalılar 5:16. Şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Kutsal ruhun yönetiminde yaşamak. Bu ayet Hristiyan yaşamının büyük bir ilkesini dile getirir. Kutsal ruhun yardımıyla yürüyün. Yürümek için kullanılan sözcük peripateyodur. Ve 5 aşağı 5 yukarı yürümek anlamına gelir. Bu Yunanca sözcük Yunanistan'ın Atina kentindeki bir felsefe okulu için kullanılırdı. Bunun nedeni bu ekolün kurucusunun öğretide bulunurken 5 aşağı 5 yukarı yürümesiydi. Bizler için ilke ruhta yürümektir. Bunu yaparsak benliğin tutkularını asla yerine getirmeyiz.